Dördüncü ayrım.
Eski Sovyet İmparatorluğu'nun yıkıntılarından doğan ve bu imparatorluktan devraldığı gizlilik, şiddet ve yalan metotlarını sürdüren Rus mafyası, Batı Avrupa'nın demokratik toplumları karşısında yükselen en önemli tehdittir. Olağanüstü zekası, sürekli uyanık güç dürtüsü, aşırı kurnazlığı, şiddete olan zaafı ve tükenmeyen canlılığıyla K.A. bu mafyanın en gizemli ve en endişe verici aktörlerinden biridir. Çetelerin hareketli karmaşasının üzerinde gerçek bir kral gibi hüküm sürer. Babaların babası üstattır. Nereden gelir? Bu noktaya ulaşmak için neler yapmıştır? Beyaz Rusya'nın batısındaki ormanları, tarlaları ve köyleri örten sıcak ve saydam bir yaz gecesi. Batan güneşin içinden aniden çıkan uçaklar birkaç dakika içinde 10 Sovyet köyünü yerle bir ederken yüzlerce kadın, erkek, genç ve ihtiyar yıkıntıların altında kalarak ölür. Tarih 22 Temmuz 1941'dir. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısı başlamıştır. Birkaç hafta sonra Alman panzerleri Moskova'nın 30 kilometre önlerine kadar varırlar. 3 tanktan oluşan bir kol Lenindrovski'ye üzerinde ilerleyerek Kızıl Meydan'ın 15 kilometre uzağındaki varoşları topa tutar. Bugün Cheremetyevo havaalanından kent merkezine gelen yabancı bu tankların kavrulmuş iskeletlerinden oluşan anıtı görebilir. Sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen dondurucu soğuklarıyla 1941-1942 kışı özellikle zor geçer. Moskova'nın batıdaki banliyöleri aylar boyunca gece gündüz demeden saldırganın uzun namlulu topları tarafından dövülür. Güney limanı yakınlarında bir aile, anne ve çocuklar bir gece içinde evlerini, tasarruflarını ve bütün sefil varlıklarını kaybederler. Yıkıntılar arasında yaşamaya devam ederler ve Alman bombardıman uçaklarının gelişini haber veren sirenlerin çalışmasıyla metro istasyonlarına sığınırlar. Yiyecek olarak ellerine sadece mahalle komiserliği tarafından dağıtılan kara ekmek ve patates geçer. Ailenin ortanca çocuğu K.A.'dır. Bütün çocukluğu savaşın getirdiği şiddetli kısıntılar ve gece bombardımanlarının korkusu içinde geçer. Bütün ailesini kaybeden çocuk yıkıntılar arasında büyür. Yalnızdır. Tüm acılara direnebilecek, dayanıklı, sert ve acımasız ve kurnaz bir kurt olur. Eğitimini bir tek kişi üstlenir. Moskova'da çok görülen boks kulüplerinden birinin sahibi Moğol lakaplı V.G. 20 yaşına vardığında çetesini kuran K.A. adamlarını acımasızca yönetir ve özellikle şantaj ve fidye konusunda uzmanlaşır. Çete üyeleri genellikle Moskova milisleri, polisleri gibi gri üniformalar giyer. Komünist nomenklatura milyonerlerini, kara borsa spekülatörlerini ya da başka yozlaşmış kişileri kaçırır ve gece karanlığında Moskova'yı çevreleyen ormanlardan birine götürür. Dipnot, nomenklatura parti ileri gelenleri. Rehineler burada bütün servetlerini devreden bir belgeyi imzalayana ya da bir yakınları talep edilen fidyeyi ödeyene kadar işkence görürler. Sürekli idman yapan boksörler bir gün Moskova'da oturan bir sanat eserleri koleksiyoncusunu kurban olarak seçerler. Önce Sayfiye'deki daçasını, daha sonra da Moskova'daki dairesini soyarlar. Dipnot, daça, Rus ileri gelenlerinin genellikle Karadeniz kıyılarındaki Sayfiye evleri. Bazıları paha biçilemez olan sanat eserlerini götürürler. Ancak kaçırılıp ormana götürülen, işkence görüp fidye karşılığında serbest bırakılan aparatçiklerin aksine Moskovalı koleksiyoncu KGB'deki dostlarını durumdan haberdar eder. Çete yakalanır. K.A. önce Butyrka, daha sonra Magadan cezaevlerine gönderilir. İkisi de örgütlü çetelerin üyelerinin kaldığı hapishanelerdir. Başka bir suçtan tutuklanan Moğol da Magadan'dadır. Eski öğrencisini koruması altına alır, onun gerekli ilişkileri geliştirmesini sağlar, derslere devam eder. 5 yıl sonra Magadan cezaevinin kapısından çıkan artık gerçek bir babadır. Çıkar çıkmaz Moskova örgütlü suç dünyasındaki payını talep eder ve alır. Birçok faaliyet, bankalar, şantaj, adam kaçırma, kumarhaneler, beyaz kadın ticareti ve benzerleri onun ilgi alanına girmektedir. Özgürlüğü kısa sürer. Rus adaletince ölümle tehditle suçlanarak tutuklanır. Hapisten çıktığında Vor ve Zakone örgütüne kabul edilir. Bor ve Zakone örgütlerinin esrarlı bir yapılanması vardır. Çar döneminde Sibirya kamplarında doğan ve tabandan yukarı daralan bir hiyerarşiye sahip olan bu örgütler, üye kabul ritüelleri uygular ve Rusya topraklarında faaliyet gösteren tüm çetelere referans oluşturur. Değişik kartellerin babaları arasında hakem rolü oynar. KA'nın uluslararası meslek hayatı 1980'li yılların bir sonbahar gecesinde başlar. Rusya'nın başlıca babaları Moskova yakınlarındaki bir daçada bir toplantı düzenler. Bütün kartellerin bu en üst danışma organı Şikot olarak adlandırılır. Şikot, ABD'de kendilerini temsil etmek üzere KA'yı görevlendirir. KA, zaman geçirmeden bu ülkeye hareket edecektir. Yukarıdaki karar bir zaruretten doğmaktadır. Avrasya'ya da Kafkasya çıkışlı sayısız Rus çete Amerikan toprağı üzerinde kaos ve anarşi içinde faaliyet göstermektedir. Bazıları arasında açık mücadele bile görülür. Çok sayıda ölü vardır. Kabul edilmiş ve uygulanmış bölgesel paylaşma yoktur. O dönemde FBI, 5 büyük Rus suç holdingine bağlı olarak Amerika'nın 17 büyük kentinde faaliyet gösteren ve kendi aralarında savaşan 220'den fazla Rus çetesi belirlemiştir. 1970'li yılların sonlarında uluslararası kamuoyunun baskısından bunalan Brejnev yönetimi, Musevi asıllı Rus vatandaşlarının büyük kafileler halinde göç etmesine izin vermek zorunda kalmıştır. Örgütlü suçun gizli çeteleri böyle bir fırsatı kaçırmaz. Sahte kimlik belgelerinin yardımıyla göçmen kafilelerine sızmayı başarırlar. FBI, Brejnev rejiminin bu arada gulaklarda tutuklu binlerce suçluya bilerek çıkış izni verdiğinden de kuşkulanmaktadır. 1970'li yılların sonuna gelindiğinde New York'ta Brighton Beach ya da halk arasındaki adıyla Küçük Odessa'da 40 binden fazla gerçek ya da sahte Musevi asıllı Rus göçmen yaşamaktadır. Stephen Handelman, ABD'deki varlıklı Rus babalarını tanımlamak için ilginç bir deyim kullanır. Comrade Criminal, yoldaş katil. Daha o dönemlerde kendi göçmen vatandaşlarının yanı sıra yerli tüccar, sanayici ya da bankacıya korku salan Rus çete reislerinden birisi öne çıkmaktadır. Evsey Agron. Agron, cinayet suçuyla 10 yıl gulakta yattıktan sonra 1975 yılında Kennedy Havaalanı'na iner. 1985 yılında ise güvenliğini hiçe sayarak Brooklyn'deki dairesinin balkonuna çıkar, uzaktan dürbünlü tüfekle öldürülür. Yerini bir başka Rus göçmeni ve baş danışmanı B.Y. alır. B.Y. devraldığı imparatorluğu genişleterek yozlaşmış yerel politikacılarla ilk ilişkileri kurar. Genç katillerden kurulu koruma ordusu sayesinde iş arkadaşlarının düzenlediği suikastlardan kurtulmayı başarırsa da kendi çapında bir kişide görülmemesi gereken bir hata yapar. Sahte kredi kartı kullandığı için yakalanır ve 1989'dan sonra demir parmaklıklar ardında ömür tüketir. BY'nin sahneden çekilmesiyle çeteler arası savaş başlar. Üstad 1992 ilkbaharında New York, JF Kennedy Havaalanı'nı ayak basar. Amerika toprakları üzerindeki Rus asıllı, Çeçen, Ukraynalı, Kazak ve benzerleri çetelerin yarattığı kargaşayı düzeltecektir. Deneyimli katillerden oluşan kalabalık bir koruma grubunun güvenliğinde şaşırtıcı bir hız ve kararlılıkla işe koyulur. Gösterdiği vahşet korkunçtur. Gözleri oyulmuş, otel odalarında asılmış, kamyon altında kalmış ya da boğazlanmış dik kafalı rekeriteler Amerika'nın birçok önemli kentinde üstadın ayak izi olarak kalmıştır. Dipnot: Reketiri, güvenlik ve koruma için kişi ya da iş yerlerinden haraç alan kişi anlamındaki İngilizce reketer deyiminin Rusçalaştırılmış şekli. Patron Amerikan metropollerinin karmaşık dünyasında yaşam tarzını, hareketlerini, ev ve giyim tarzını değiştirir. Artık sonradan görme usulü pırıltılı hayat, korumaların doluştuğu 4x4 Toyota'ların izlediği siyah camlı dev Mercedes'ler, muhteşem kutlamalar, pembe şampanya nehirleri, kepçeyle yenilen havyarlar, kumar masalarındaki saldırgan tutum yoktur. Bütün bunların yerine üstad kimlik ve giyim tarzını sürekli olarak yeniler. Mükemmel bir gizlilik içinde hareket etmeye, haftada bir kent ya da ev değiştirmeye özen göstererek Rus steplerindeki kurt gibi ihtiyatlı davranır. Hiçbir gösterişe kaçmadan sade bir yaşam sürmeyi öğrenmiştir. Moskova'nın Güney banliyösündeki yıkıntılar arasında büyüyen küçük çocuk, Amerikan metropollerinde de sadece geceleri sokağa çıkmakta, metroyla ya da tercihen yaya dolaşmakta kimseye güvenmemektedir. FBI uzun süre varlığından haberdar bile olmamıştır. Üstadın gücü dikkat çekicidir. Renata Lesnik ve Helen Blank bu gücü şöyle tanımlar. Uydu bağlantılı 4 cep telefonu da günde 24 saat sürekli çalışır. Bazen bir günde 14 değişik ülke ile bağlantı kurar. Bu bağlantılarında Rusça ya da çete argosu kullanır. Aylarca süren ticari pazarlıklar sırasında kılları kıpırdamayan özel Moskova bankaları ondan gelecek bir telefonla milyonlarca doları serbest bırakır. Rusya'da ya da ötesindeki çeteler arasındaki bir çekişmeyi önlemek için onun New York'tan edeceği bir telefon yeterlidir. Anvers ya da Tel Aviv'de, Londra veya Monte Carlo'da önemli insanlar daha onun sesini duyduklarında hazır ola geçerler. Güney Afrika'ya hadde makinesi satmış Sibiryalı iş adamı küçük karını paylaşması için üstada yalvarır. 3 milyon dolarlık bir hediye. Amerikan şirketlerinden birisiyle işbirliğine girecek iş adamı önce onun görüşünü almak ister. Unutkanlık halinde ise projesi felaketle sonuçlanır. Bütün bunlara karşın K.A. sıcakkanlı, hayatı seven, cinsel arzuları hiç sönmeyecek gibi görünen bir adamdır. Onun sonu kadınların elinden olacaktır. Orta yaşlara geldiğinde ağarmaya yüz tutan kısa kesilmiş saçları ve geniş yüzünü çevreleyen sakalıyla K.A. bir boğa kadar güçlüdür. Çıkık elmacık kemiklerinin üzerindeki gözleri küçük ve hareketlidir. 1990'lı yılların ortalarında bir yaz sabahı şafak sökerken New York polis gücünün en yetenekli görevlilerinden oluşmuş bir grup Brighton Beach'te bir apartmanın dubleks dairesine baskın düzenler. Daire girişinde yakalanan K.A.'nın üzerinde sadece bir slip vardır. Metreslerinden birinin evinde gerektiğinden birkaç dakika fazla kalmıştır. New York Eyalet Mahkemesi K.A.'yı 1997 yılının Ocak ayında zor kullanarak para edinme ve sahte evlilik suçlarından 9 yıl 7 ay hapisle cezalandırır. Paris'te ölüm. Uzun boyu, esmer teni, siyah saçlarıyla tezat teşkil eden açık mavi, neredeyse şeffaf gözleriyle Sergey Majorov genç ve yakışıklı bir adamdır. 36 yaşında ve multimilyonerdir. Bilinen görevi sinema yapımcısı. Paris'teki evinin altındaki garajda lüks otomobiller ve Amerikan limuzinleri sıralanır. Majorov, Maxim'inde gözde müşterilerindendir. İyi giyimli, sempatik, çekici ve hayat doludur. 1990-1994 yılları arasında hayatı Paris'te, Mersu Caddesi üzerinde, nefis Eyfel manzaralı dubleks evinde ve Cenevre'de Cui Mont Blanc rıhtımındaki lüks otelin başkanlık süitinde geçer. 22 Kasım 1994 tarihli yağmurlu günde Mersu Caddesi'ndeki evinin salonunda sakince oturmaktadır. Yanında Polonya asıllı genç ve güzel bir manken vardır. Koruması daire girişinde nöbettedir. Katiller etkileyici bir beceri ve soğukkanlılıkla saldırırlar. Apartman girişinden gelen bir telefon Majorov'u dairesinin holüne çeker. Gölgesi kapının kalın ve darbelere dayanıklı camına düşer. Profesyonel katiller kapıyı taramak yerine belirli bir bölümünü ateş ederler ve zırhı delerler. Oluşan delikten kurbanlarını vururlar. Bütün eylem 2 saniyede gerçekleştirilir. Ne koruma silahını çekmeye ne de Majorov yere atlamaya vakit bulamaz. Katillerin tabancaları susturucuyla donatılmıştır. Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri daha sonra Rus çetelerinin tercih ettiği silah olan CZ marka makinalı tabanca bulurlar. Katillere gelince rahatsız edilmeden binadan ayrılıp Paris gecesinin karanlığında kaybolurlar. Gürcistan diasporasının sanatçı ve entelektüel bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Majorov, 1980 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılır ve o sırada Viyana'da piyanist olarak çalışan babasının yanına gider. Kısa süre sonra da Fransa'da görülür. Dipnot: Diaspora, İsrail dışına dağılmış Yahudi azınlık. Ham madde ticaretinde uzmanlaşmıştır. Çocukluk arkadaşı O.M. ile birlikte gerçekleştirdikleri bir işten kazandıkları 1,5 milyon dolarlık komisyon İsviçre'deki bir gizli hesaba yatırılmıştır. İki ortak arasında anlaşmazlık baş gösterir. Çünkü Majorov paylaşma biçimini kabul etmez. Anlaşmazlığın çözümü için sorun İsviçre mahkemelerine aktarılır. O.M. ise İsrail'de gözden kaybolur. Burada bir parantez açmak istiyorum. Avrupa'da aranan mafya babalarının İsrail'de kaybolmalarına sık sık rastlanır. Bunun nedeni İsrail'in örgütlü suç reisleri için bir Eldorado olması değildir. Doğu steplerinin kurtlarının İsrail'i kullanmalarındaki neden çok farklıdır. Her yeni göçmen kısa bir süre sonra yeni bir pasaporta kavuşur. Bu pasaportla İsrail'den istediği zaman ayrılabilir. Bir İsrail pasaportu, Batı Avrupa'ya gitmek için en ideal serbest giriş kartıdır. Sovyetler Birliği'nin yıkıntıları arasından çıkan ve Musevi olmayan bir sürü Sovyet vatandaşı bu yola başvurur. Birkaç dolar karşılığında elde edilen bir belge, belge sahibinin Musevi olduğunu belirtir. Kuşkulu durumlarda son kararı verecek olan İsrail Haham Başılığı ise işten başını kaldıramamaktadır. Her şeyin ters gitmesi halinde bile Rus mafya üyesi, Ukraynalı, Litvanyalı ve diğerleri 100 dolar karşılığında onun sofu bir Musevi olduğunu onurları üzerine tanıklık edecek iki kişi bulabilir. 1994 yılının Aralık ayı ortalarında bir ihbardan hareket eden Fransız polisi Paris'te Scribe sokağındaki lüks otele baskın düzenler ve 4 Rus'tan oluşan silahlı bir grubu tutuklar. Dev gibi güçlü 3 adamdan ve onların şeflerinden oluşan grubun düzenlenmiş geçerli kimliklerinde işçi oldukları belirtilmektedir. Ne var ki bu Rus işçileri birkaç gün önce Champs-Élysées'deki butiklerde on binlerce dolarlık alışveriş yapmışlar, aldıklarının karşılığını da Lefkoşe'deki bir bankanın kredi kartıyla ödemişlerdir. Sorgulanan 4 Rus daha sonra gözaltına alındıkları sırada Fransız polisini tehdit eder. Rusların tutuklanması için yeterli kanıt olmadığından polisler 4'ünü de Moskova'ya hareket edecek bir uçağa bindirmek üzere Rusi havaalanına götürür. 15 gün sonra Brüksel'de Rus asıllı bir iş adamı Sergei Majorov'un ölümüne tıpatıp benzer şekilde katledilir. İki taraftan da izleri süren Fransa ve Belçika polis örgütleri kesin bir kanıya varırlar. 22 Kasım günü Majorov'un Mersu Caddesi'ndeki evinde incelikle katledenlerle Aralık sonunda Brüksel'de tamamen aynı yöntemlerle bir iş adamını öldürenler aynı kişilerdir. Her iki olayda büyük bir olasılıkla Aralık ortasında Scribe Oteli'nde yakalanıp delil yetersizliğinden Moskova'ya doğru sınır dışı edilen Rus işçiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dedektiflerin varsayımı şöyledir. Majorov ve OM tarafından yasal yollarla kazanılan komisyonun bir bölümü bir Rus kartelinin reisine ödenecektir. Sabrı taşan ve OM'nin İsrail'de kaybolmasından sonra İsviçre yasalarına pek güvenemeyen kartel reisi Majorov'dan kendi payına düşen komisyonun ödenmesini talep eder. Majorov'un ayak sürdüğünü görünce de onu katlettirir. Dipnot: Belçikalı iş adamının bu işte oynadığı rol hiçbir zaman açıklanamamıştır. Sergei Majorov'un cenaze töreni Paris'te Darü sokağındaki Rus kilisesinde yapılır. Kan pahası. Sınır ötesi örgütlü suç ve kartellerini ve suç sonucu elde edilmiş kara paralarını aklama şebekelerini izleyip mücadele eden başlıca Fransız kurumları, Genel İstihbarat Servisi, Adli Polis, gümrüklerdeki bilgi toplama birimleri, jandarma örgütü ve aynı anda birçok bakanlığa bağlı olarak çalışan ve özellikle kara para aklanmasında kullanılan yolları araştırıp ortaya çıkarmakta uzmanlaşmış olan TRAKFIN adlı kuruluştur. 29 Mart 1996 günü Genel İstihbarat Servisince yayımlanmış olan ve Doğu ülkelerinden kaynaklanan örgütlü suç adını taşıyan bir sentez raporu yukarıda adı geçen bütün birimler tarafından toplanmış veri ve sayıların analizini yapmaktadır. 1990'lı yılların başından beri Avrasya kökenli çetelerin Fransa'da yayılmasına paralel mafya bağlantılı olarak adlandırılan yatırımlarda da bir artış gözlendi. Fransa Merkez Bankası sadece 1995 yılında eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan cumhuriyetlerden Fransa'ya yapılan sermaye transferinin 55 milyar franga ulaştığını hesaplamaktadır. Bu paranın büyük bir kısmı kuşkulu ya da doğruca suçlu kaynaklardan gelmektedir. Genel İstihbarat Servisi'nin hazırladığı analiz raporu Fransa'da yerleşmiş doğulu suç örgütlerinin aşağıdan yukarıya doğru bir sınıflandırmasını yapar. 1. Piramidin tabanını oluşturan çeteler sadece tehdit yoluyla para kazanma, her türlü haraç, küçük esnafın randevu evlerinin, eroin satıcılarının ve Doğu Avrupa kökenli yabancı işçilerin zorunlu korunması gibi adli işlerle uğraşır. 2. İkinci basamak, gerçek sınır ötesi örgütlü suç, geniş kapsamlı suç şebekeleri halinde bazen kendi adına, bazen de başka kıtalardaki kartellerle ortak teşebbüs halinde çalışmaktadır. Bu tip örgütler tercihen Paris'te ya da güneyde, Côte d'Azur'da yerleşmiştir. 3. Üçüncü basamak, Rus, Özbek, Kazak, Çeçen, Moldovalı, Polonyalı ve benzerleri finans örgütleri Fransa'da tamamen yasal biçimde faaliyet gösterir, çete savaşlarına taraf olmadan finansman şirketleri, bankaları, gayrimenkul tröstlerini yöneterek eski Sovyetler Birliği'nden veya dünyanın diğer yörelerinden gelen suç kökenli sermayeyi Fransa içinde çalıştırırlar. Bu tip örgütlerin tek amacı vardır. Suça dayalı parayı aklamak, bu sermayeyi gayrimenkul veya borsa gibi alanlarda çoğaltmak. Böylesi gruplar servet yöneticileri gibi hareket eder. Doğudan gelen sermaye için kabul komitesi rolünü üstlenirler. Piramidin en tepesinde Fransa'dan hareketle devasa fonları, dünya üzerindeki mali spekülasyonlarda ithalat ihracat işlemlerinde ortak teşebbüslerde karteller adına kullanan iş adamları bulunur. Böylesi iş adamları için en iyi örnek eski Kızıl Ordu stoklarından gelen nükleer madde ve silahların çok uluslu pazarlanmasını, Rus üretim 150 kamyonun Kongo-Brazzaville Cumhuriyeti'ne satılmasını, Abbasya'daki taş ocaklarının Paris'te Champs-Élysées'teki bürolardan işletilmesini sayabiliriz. Genel istihbarat servisi, adli polis, gümrüklerdeki bilgi toplama birimleri, jandarma örgütü ve Trakfin yetkililerini hayranlıkla izliyorum. Benedikten rahipleri gibi titizlikle yaptıkları çalışma, olağanüstü karmaşık bir mali yapının gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Örnek, konusu görünürde halılar olan uluslararası bir işlemde 200 milyon frangı aşan ve suç örgütlerinden kaynaklanan bir tutar önce Cebeli Tarık'ta yatırım olarak kullanılmış, daha sonra Dublin'den transit geçerek Fransa'ya ulaştırılmıştır. Yine Trakfin, kaynağı Maya'ya dayanan önemli miktarda paranın bir Paris bankasından çıkarak Belçika ve Londra yoluyla Amerika'ya ulaştığını belirlemiş, Rus kartellerine bağlı ve Halifax, Liechtenstein, Lüksemburg, Rotterdam, Tortola, Virgin adalarında kurulu başka finans şirketlerinin Fransa'da 10 milyonlarca franklık gayrimenkul alımı yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz Fransa, kamuoyunun mafya tehdidini en az ciddiye aldığı Avrupa ülkesidir. Fransızların bu konudaki bilgisizlikleri ve umursamazlıkları en azından ürkütücüdür. Buna karşın aynı Fransa, uzmanlaşmış ve yetkili kamu kuruluşları, suçla mücadele amacıyla kurulmuş çok sayıda örgütü ve bu örgütlerde çalışan cesur görevlileriyle suç haritasını sürekli olarak ve titizlikle denetler. Yukarıda sözü edilen ve genel istihbarat servisince yayımlanan raporun okunması insanı şaşkınlığa uğratır. Bu denli derin bir sızma bu kadar kısa sürede nasıl gerçekleşti? Bu sorunun yanıtı büyük bir olasılıkla doğulu kartellerin özel stratejilerinde yatar. Bu karteller piyasa fiyatlarına karşı tamamen kayıtsızdır. Arzuladıkları herhangi bir şey karşılığında Fransa'da genel olarak uygulanan bedellerin birkaç kez üzerinde fiyatlar öderler. Bu örneğe uygun olarak hareket eden bir Rus iş adamı Foch Caddesi'ndeki 1995 yılı fiyatlarıyla 12 milyon frank eden bir daireyi 25 milyona satın almıştır. Yine bu örneğin doğruluğu Paris'in 16. bölgesinde George Mandel Caddesi'ndeki oldukça mütevazi bir evi 32 milyona satın alıp restorasyon için 10 milyonlarca frank harcayan bir Rus şirketi tarafından da kanıtlanır. Söz konusu rapor mafya yerleşiminin Monaco, Antibes, Nice, Froyce, Villers-Fans-sur-Mer gibi güney bölgelerinde yoğunlaştığını göstermektedir. İsviçre yetkililerince de doğrulanan bir başka yoğunluk bölgesi aşağı Ren, Ain ve yukarı Savoy olarak gözükmektedir. Bu bölgelerin seçilme nedeni doğulu kan içicilerin tercih ettikleri finans piyasaları olan Basel ve Cenevre'ye yakın oluşudur. Fransız araştırmacılarının çalışmaları ne kadar sabırlı ve akıllıca olursa olsun, varlığı sonuç yabancı suçluların sınır dışı edilmesinden, seyrek durumlarda yargı önüne çıkarılmasından öteye geçmiyor. etkisiz kalmanın temelinde Rus yetkililerin işbirliği konusunda çekingenlikleri, zanlıların genellikle kaynağı bulunamayan kimlikleri ve kartellerin aşiretlere dayalı örgütlenmesi yatar. Birkaç örnek verelim. G. Buhara doğumludur. Akıllı bakan, çekik gözleri olan bu hareketli adam 40 yaşlarındadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra Berlin'de yerleşerek varlıklı bir iş adamı hayatı sürer. FBI örgütünden gelen belgeler mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesine neden olur. Bir ay sonra G. Paris'e yerleşir. Paris'in en gözde mahallesi 16. bölgede bir daire kiralar, çok sayıda ticari şirket kurar ve lüks restoranlara önemli yatırımlar yapar. Fransız soruşturmacılar G.'nin Almanya'daki geçmişini öğrenmiştir. İddiaya göre G, bazı Musevi antikacıları rehini olarak kullanmış, işkence sonucu önemli paralar elde etmiştir. Hakkındaki iddiaları kızgınlıkla karşılayan G kendini savunur. Aylık geliri 150 bin franktır ve Rusya'daki bir restorandan gelmektedir. Paris'te ise turizmle uğraşmaktadır. Biri Rus, diğeri İsrail, ancak her ikisi de geçerliliğini yitirmiş iki pasaport gösterir. Adliyede gözaltına alınan G durumu büyük bir soğukkanlılıkla karşılar. G konusunda hiçbir şeyi kanıtlayamayan Fransız polisinin elinden onu Moskova'ya hareket eden bir uçağa binmek üzere Roissy Havaalanı'na götürmekten başka bir şey gelmez. Cezasız kalan bir diğer örnek. 40 yaşlarındaki Z önemli bir iş adamıdır. Eski bir KGB subayının oğlu olarak Moskova'da önemli bir ilişkiler ağı kurmuştur. Fransız bankalarındaki açık hesaplarından transit geçen inanılmaz paralar Trakfi'nin dikkatini çeker. Z'nin iyi örgütlenmiş uluslararası bir kuruluşun başında olduğu kesindir. Eline geçen paranın büyük bir bölümü Rusya'ya pembe Brezilya dizileri pazarlayan bir film dağıtım şirketinden gelir. Z'nin Champs-Élysées üzerinde lüks bir bürosu vardır. Z'nin durumu Rusya Federasyonu ceza yasasına uygun olarak 1993 yılında kurulan bir soruşturma komisyonunca incelenmektedir. Fransız yargıçlara iletilen belgeler arasındaki suçlamada sahte kredi mektuplarıyla kamunun dolandırılması denilmektedir. Paris'te gözaltına alınan Z daha sonra serbest bırakılır. Son örnek, 30 yaşında, orta boylu, güçlü ve vücudu yaralarla dolu bir adam olan A, her zaman şık ve pahalı giyinir, büyük maddi olanaklara sahip görülmektedir. Edebiyatla ilgilidir ve Côte d'Azur'u sever. Yaşam biçimine gelince karikatürlere konu olacak ölçüde 1914 öncesi aristokrasisini taklit etmektedir. Önce Nice kentinin lüks otellerindeki en görkemli süitlerde kalır, daha sonra aynı şehirde teraslı lüks bir ev kiralar. Büyük paralarla kumar oynadığı Côte d'Azur kumarhanelerine yaptığı gece ziyaretleri için kullandığı çok sayıda otomobili vardır. Yasal işi olarak görülen gayrimenkul yatırımlarıdır. Ancak Moskova mahkemeleri tarafından aranan bu adam, Rusya Federasyonu yetkililerine göre adam kaçırma ve fidyede uzmanlaşmış bir çetenin yöneticisidir. Bu bilgiyle hareket eden Nice polisi, A'yı sorgulamak üzere harekete geçer. A, malikanesinin terasında mayo ile oturmakta, etrafı korumalarıyla çevrili, pastis içmektedir. Dipnot, pastis anasondan üretilen bir Fransız içkisi. Kimlik kontrolü yapılır. A kısa süre önce evlendiği Ukraynalı bir genç kızın soyadını taşıyan ve süresiz Alman vizesiyle donatılmış bir pasaport gösterir. Schengen anlaşmasının sağladığı avantajlar sonucu bu pasaport A'ya Fransa kapılarını da açmıştır. Polis müfettişleri A'yı gösterdiği sahte oturma izni belgesi nedeniyle tutuklar. A bu tutuklama işlemine karşı çıkar. Ukrayna doğumludur ve Ukrayna vatandaşıdır. Polis geri adım atmaz ve A'yı durumları yasal olmayan yabancıların tutulduğu merkeze götürür. Nice İdari Mahkemesi A'nın sınır dışı edilmesini kararlaştırır. Bazı Rus iş adamlarının Fransa toprakları üzerinde pek ticari olmayan faaliyetlerde bulunması oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Örneğin Haziran 1994'te 3 Rus, Var bölgesinde bir iş adamının küçük kızını okul yolunda kaçırır. Moskova'da yasal işleri olan kızın babasının Moskovalı bir şirketle arasında bir iş anlaşmazlığı çıkmıştır. Moskovalı şirket Fransızlardan 3 milyon frank dolaylarında tazminat talep eder. Fransızlar duruma itiraz eder ve Ruslar şirket yöneticisinin kızını kaçırtırlar. Ruslar küçük kızın babasına bir mesaj gönderirler. 3 milyon franklık tazminatın 3 gün içinde ödenmemesi halinde çocuğun bir kolu kesilecektir. Moskovalıların iş arkadaşları tehditlerini gerçekleştiremeden var jandarmaları tarafından yakalanır. Paris'te BRB'nin haydutluğu önleme birimi çözdüğü bir başka olay. 24 Şubat 1994 günü Champs-Élysées bulvarında dolaşan bir İsveç vatandaşı Rus katillerin oluşturduğu bir grup tarafından güpegündüz kaçırılır. Kaçırılan İsveçli ticaret gemilerinde güverte subayıdır ve Rus asıllıdır. Muhtemelen St. Petersburg yaptığı işler onu bir veya birkaç yerel çete ile karşı karşıya getirmiştir. BRB komiserleri 8 Mart 1995'te kaçırma olayına katıldığından kuşkulanan 9 kişiyi heyecanlı bir takipten sonra tutuklarken görevlilerden birisi yaralanır. Champs-Élysées'teki kaçırma olayı Alman yetkilileriyle sıkı işbirliği içinde çalışan Fransız polislerinin ilginç gerçeklerle karşılaşmalarını sağlar. Bunların en önemlisi Avrupa'da kurulmuş bazı şirketlerin adam kaçırma, alacak tahsili ve dik başlı borçluların cezalandırılması ve korkutulması gibi hizmetler sunduklarıdır. Bu şirketler sipariş üzerine çalışır ve kadrolarındaki katiller tüm Avrupa'da faaliyet gösterir. Moskova'nın çukurları. Suçun derebeylerini yaratmış olan günümüz Rus toplumu, yasasızlığın ve örgütlenmemişliğin büyüleyici görüntüsünü çizer. Bu kavram, Emil Durkheim'in toplum bilim kuramının merkezinde yer alır ve toplumsal dokunun lime lime olduğunu, kişilerin ya da grupların saldırısını kısıtlayacak insanların üstünde yer alan hiçbir kuralın bulunmadığı, devletin ayakta kalabilen az sayıdaki kurumunun ortak hayatın sadece çok az bir bölümünü denetleyebildiği durumu tanımlar. Böylesi toplumlarda kişiler arasında mantıkla oluşturulmuş ve yasayla denetim altına alınmış ilişkiler, herkesi kanatları altında toplayan toplumsal kurumlar, düzenli komuta, itaat biçimleri ve sağlam sınıflandırmalar yoktur. Toplumun üst yapısı, toplumsal ahlak, siyasal gücün yasallığı kuramı ve benzerleri de parçalanmıştır. Toplumsal alanı çelişkili çıkarlar ve çatışmalı arzular kaplar. Tutumu toplumsal kurallarla, devletle veya adaletle denetlenemeyen vahşi bir kapitalizm tek hakimdir. Yasalara uyan toplum marjinalliğe itilmiştir. Topraklarının genişliği, ekonominin potansiyel gücü, toprak altında yatan inanılmaz zenginlikleri, iki kıtaya yayılan stratejik önemi ve nükleer silahlarıyla Rusya hiç kuşkusuz süper bir güçtür. Zaten Birleşmiş Milletler de Balkanlarda ve daha başka yerlerde o muameleyi görür. Amerika, Avrupa Birliği ve NATO tarafından çok ciddiye alınır. Hükümeti ise görünürde güçlüdür. Moskova Üniversitesi ekonomi politik profesörü ve dünyaca ünlü bir yazar olan Yuri Nikolayevich Popov ilginç bir teori geliştirir. Onun gözünde Boris Yeltsin, Grigori Aleksandrovich Potemkin'in uzaktan selefidir. Çariçe 2. Katarina'nın başbakanı olan Potemkin, imparatorluğun gerçek durumunu Çariçe'den gizlemek ve böylece reform politikasının yarattığı felaketi göstermemek için başarılı bir yol bulmuştu. Çariçe'nin Rusya'nın herhangi bir bölgesini denetlemek üzere St. Petersburg'daki sarayından her ayrılışında başbakan yol boyunca neşeli renklere boyanmış köyler kurdururdu. İmparatorluk arabasının önünden geçtiği köyler gerçekte bir cepheden başka bir şey değildi. Arkalarında evler, atölyeler, çiftlikler, kısacası hayat yoktu. Yuri Popov'un kötümserliği abartılı mı? Bugün için kesin olan bir gerçek vardır. Günümüz Rusya'sı uluslararası suç kartellerinin mantığına göre düzenlenmiş toplumsal bir karmaşadır. Yasa ve örgütlenmeden yoksundur. Pino Arlacchi'de savaş sonrası Sicilya toplumunu incelemek için aynı kavramı kullanmaktadır. Kalabriya doğumlu Arlacchi, mafya olgusunun en önemli uzmanlarındandır. Eserleri tüm dünyada tanınmıştır. Ancak Arlacchi'nin büyük bir ustalıkla tanımladığı yasasız ve örgütsüz toplum, Sicilya toplumu sadece 25 bin kilometre kareyi kaplamakta, 10 milyondan az bir nüfus bulundurmaktadır. Birkaç kent, Palermo, Messina, Catania gerçek bir sefaletle savaşmaktadır. Buna karşılık Rusya Federasyonu, sınırları Polonya ve Moldova'dan Pasifik'e ve Kuzey Buz Denizi'ne, Baltık Denizi'nden Hazar Gölü'ne kadar yayılan bir dünya gücüdür. bir kıta ülke olarak bütün Avrupa Rusyası'nı, Kuzey Kafkasya'yı ve Sibirya'yı kapsar. Toprakları 11 saat dilimine bölünmüştür. Dünya üzerinde tüm ülkeler içinde toprakları en geniş olanı Rusya'dır. St. Petersburg, New York'a, Vladivostok'a olduğundan daha yakındır. Vladivostok ve Seattle arasındaki mesafe, Vladivostok ve Moskova arasındakinden azdır. Topraklarında 16 cumhuriyet ve bağımsız bölge yanında binlerce yıldan beri dilleri, uygarlıkları ve üretim biçimleri değişik toplumlar yaşamaktadır. Ruslar, Sibiryalılar, Başkırtlar, Karelyalılar, Kalmuklar, Kabartay Balkarlar, Buryatlar, Kuzey Osetyalılar, Çeçenler, Komiler, Mariler ve diğerleri. Kısacası 150 milyonluk nüfus içine serpiştirilmiş muazzam ve değişik bir topluluk. 17 milyon kilometre karelik topraklarının altında inanılmaz bir servet yatar. Rusya Federasyonu dünyanın en önemli altın, elmas, petrol, doğalgaz, manganez ve uranyum üreticisidir. SALT 1, 2 ve 3 stratejik silahların sınırlandırılması anlaşmaları anlamında Strategic Arms Limitation Treaties'in kısaltması anlaşmalarına rağmen 1997 yılında hala 20 bin nükleer başlık, binlerce taşıyıcı roket ve onlarca kıtalar arası taşıyıcı rokete sahiptir. Bütün bu nedenlerle Rusya'da yasasız ve örgütsüz bir toplumun oluşması Batı Avrupa demokrasileri için Sicilya'da böyle bir durumun gerçekleşmesinden çok daha önemli ve tehlikelidir. Anılarım beni 1986 Eylül'ünde aydınlık bir Moskova sabahına götürüyor. Finlandiya Başbakanı Kalevi Sorsa'nın başkanlığını yaptığı bir SIDAK, Sosyalist Uluslararası Silahsızlanma Konseyi anlamında Socialist International Disarmament Council heyeti Kremlin'e kabul edilir. Saatlik kulenin her iki yanında duran askeri şeref kıtaları geçilir, daha sonra kırmızı perdeli ve tavanı oymalı bir salonda uzun süre beklenir. Sonunda Siyatoy Pavel Salonu kapısının muhteşem kanatları muhafız alayı subayları tarafından açılır ve duvarları soluk yeşil ipek kaplı salona girilir. Altın rengi işlemelerle kaplı tavandan kristal avizeler sarkmaktadır. Salonun diğer ucundaki kapı sessizce açılır ve Sovyet heyeti yerdeki kırmızı İran halısı üzerinde ilerleyerek yaklaşır. Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı, yaşlı bir insanın adımlarıyla ve somurtuk gri suratıyla Andrei Gromyko, eski Washington Büyükelçisi Anatoly Dobrin'in Merkez Komitesi Dış İlişkiler Sorumlusu, uzun ve üzgün suratıyla Valentin Falin, arkasında şişman ve neşeli yardımcısı Vadim Zagladin. Sonsuz mağın masanın her iki yanında koyu mavi işlemeli kumaşla kaplı yüksek arkalıklı koltuklara kurulmuş heyetler birbirlerini tartar. Koltukların her birinin sırtındaki küçük yuvarlak bölümlerden eski Rus soylularının incelikle çizilmiş portreleri boş gözlerle bakar. Kızıl meydana bakan yaldızlı çerçeveli yüksek pencerelerden ve beyaz ipek perdelerin arasından sızan süt beyaz bir ışık bütün salonu aydınlatır. Karşımızdakilerin dingin ve ciddi yüzlerine baktığımda, sakin saldırılarını izlediğim veya jeostratejik analizlerini dinlediğimde dünyamızın önemli bir bölümünün efendilerinin karşısında olduğum izlenimini edinmiştim. En çılgın hayallerimde bile iktidarlarının bu kadar kısa bir süre içinde yıkılacağını, Rus ekonomisinin örgütlü suç babaları tarafından ele geçirileceğini düşünemezdim. Yazar Marina Rumyantseva yeni lüks otel, kumarhane ve restoranların altın künyeli ve vizon kürklü müşterilerini Kupsi olarak adlandırmaktadır. Başta Gogol olmak üzere Rus edebiyatı bu terimi tüccarlar, para babaları için kullanır. Başarılarının meyvelerini dışa vurarak taşıyan bu bayağı, saldırgan insanlar yoz bir kültürün temsilcileridir. Bugünlerde Moskova'da sıkça kullanılan Yidiş bir sözcük ani servetlerinin kaynağını gösterir. Gezçefti ya da spekülasyona dayalı işler. Ancak Kupsi'nin yaşadığı dünya Naçelnik'inin ya da düşük seviyeli küçük spekülatörlerinkinden oldukça farklıdır. Marina Numyantseva, Duma'nın ekonomik komisyon başkanı Sergey Glasiyev'in bir kanısını aktarır. Rusya bugün dev bir kumarhaneden başka bir şey değildir. Hiç kimse üretmiyor, herkes sadece spekülasyon yapıyor. Ortak bilincin kısa süreli sapması mı? Rus halkının inanılmaz canlılığının ustalıkla yozlaştırılması mı? bazılarının spekülatif ya da cinai davranışlarının tüm bir sınıfa genelleştirilmesi mi ya da kısıtlı ve konjektürel yol kazaları mı? Kanımca yukarıdaki varsayımların tümü çok basittir. Yeni Kupsi ve Torgaşilerin bugünkü uygulamalarının ve derin amaçlarının köklerini daha uzak bir toplumsal tarihte aramak gerekmektedir. Rusya'da batılı anlamıyla ulusal bir burjuvazi hiç oluşmamıştır. Bolşevik toplumunun hayatta kalan çocukları için Avrupa kapitalizmi yeni bir fikirdir. Batılı demokrasilere benzer bir rejim Rusya'da 1917 yılında ancak 8 ay yaşatılabilmiştir. Feodal düzenin ani çöküşü, kolektivist toplumun ani iktidarı arasındaki sürede kapitalist birikim yaratabilecek hiçbir burjuvazi ya da 19. yüzyıl Batı sanayicilerine benzer hiçbir müteşebbis gelişme zamanı bulamamıştır. Kumarbaz adlı romanında Fyodor Dostoyevski, Rusların parayla olan ilişkilerini yakıcı bir tablo gibi çizer. Bu roman, toprak köleliğinin kaldırılmasından topu topu 5 yıl sonra 1866'da yayımlanmıştır. Yazarın kötümser ön sezisi vardır. Rusya daha yüzyıllar boyunca efendi ve kölenin, zengin ve yoksulun, zorunlu işçiler ile tembellerin çatışacağı bir ülke olarak kalacaktır. Bolşevik iktidarına ve onu izleyen örgütlü suç kartellerinin gücüne bakıldığında Dostoyevski'nin ileriyi şaşırtıcı kesinlikle gördüğü kanıtlanmaktadır. Kumarbaz Rusların ellerindeki parayı kullanışlarını, sermayelerini arttırmadaki yeteneksizliklerini, birikimin zorlamaları karşısında kesin ilgisizliklerini çarpıcı biçimde anlatmaktadır. Batılı uygar insanın Fazilet ve Onur kitabı hemen hemen en önemli konu olarak sermayeyi yaratma ve çoğaltma yeteneğini gösterir. Biz Ruslar ise rulet gibi 2 saat içinde çalışmadan zengin eden aletlerle ilgileniriz. Bir Rus sermaye yaratmak yeteneğinden uzak olduğu gibi herhangi bir rastlantı sonucu eline geçen parayı hemen ve genellikle aşağılık biçimde çarçur eder. Rus edebiyatı bazen cana yakın, bazen ürkütücü ama mutlaka güçlü kahramanlar bakımından çok zengindir. Bu kahramanlar becerikli spekülatörler, kurnaz dolandırıcılar ve sanayi şövalyeleri biçiminde görülürler. St. Petersburg'da, Nijni Novgorod'da, Moskova'da, Minsk ya da Vladivostok'ta bütün bu kahramanlar bugün yeniden doğuşu kutlamaktadır. Aynı kahramanlar bu geniş ülkenin ekonomik ve toplumsal hayatını canlı tutar ve tükenmeyen sabır, gizli melankoli, sonu gelmez cesaret sahibi binlerce yıllık bir halkla yan yana yaşarlar. Aynı namuslu halk bugün günlük işini yapmakta ve her gün herhangi bir Batı Avrupalıyı umutsuzluğa itecek ekonomik koşullarda hayatta kalma savaşı vermektedir. Rusya'da Yeltsin tarafından görevlendirilen kadın, aile ve nüfus komisyonunca hazırlanan istatistikler bir cehennem tablosu çizer. Şiddet, sert uyuşturucular, ekonomik sefalet ve alkol toplumu yıkmaktadır. Uzun yaşam konusunda Rus erkekleri dünyada 135, kadınlar ise 100. sıradadır. Rusların uzun hayat beklentisi bütün Avrupa ülkelerinden ve Kuzey Amerika'dan düşüktür. Daha aşırı bir karşılaştırmayla Afganlar ve Kamboçyalılar dışında bütün Asya ülkelerinin de altındadır. Rus insanı İsveçli'den 17, Amerikalı'dan 13 yıl daha önce ölmektedir. Örgütlü suçun devleti özelleştirmesi. Günümüz Rusya'sında patron ve diğer çete reisleri ekonominin bazı sektörlerinin tümünü denetlemekte ve kamu yönetiminin, dumanın ve hükümetin geniş bölümlerini kontrol etmektedir. Örgütlü suç sanayide, ticarette, banka ve hizmetlerde faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık 85'ini uzun vadeli krediler ve benzer yöntemlerde denetimi altında tutmaktadır. Ulusal çapta 40 binden fazla iş yeri mafya yönetimindedir. Alman kaynaklarına göre 1991'den bu yana Rus mafyası 2000'den fazla devlet holdingini satın alarak bunların özel sektöre geçmesini sağladı. Eski Sovyetler Birliği gibi geniş ve güçlü tüm ulusal zenginliklerin, şirketler, topraklar, ham maddeler, hizmetler ve benzerleri devletin elinde toplandığı bir ülkede özelleştirme çok karmaşık yollarla ve değişik biçimlerde gerçekleştirilebilir.